İçimizdeki Şeytan, Tolstoy.
Ayrım 22.
9. Üç kardeş padişahlık yaparak yaşamaya devam ediyorlardı. Büyük kardeşleri Semyon iyi yaşıyordu. Saman askerlerine gerçeklerini de katmıştı. Ülkesinde her 10 evden bir asker alınmasını emretmişti. Üstelik bu asker de iri yarı, beyaz tenli, temiz yüzlü olacaktı. Böylece birçok asker topladı ve hepsine eğitim verdi. Biri ona herhangi bir konuda karşı koyacak olsa hemen askerlerini gönderip aklına eseni yaptırırdı. Bu yüzden herkes ondan korkmaya başlamıştı. Semyon'un yaşantısı da iyiydi. Bir şeyi aklından geçirdi mi yahut bir şeye göz dikti mi o şey hemen onun olurdu. Askerlerini gönderirdi ve onlar da ona istediği şeyi alıp getirirlerdi. Bu arada Taras da iyi yaşıyordu. İvan'dan aldığı paraları öyle har vurup harman savurmamış, kat kat çoğaltmıştı. Ülkesine iyi bir düzen getirmişti. Paralarını yanında sandıklarda saklar, halktan da vergi toplardı. Öyle vergiler ki her kişiden, her yoldan, her çarıktan, çoraptan, bütün perde saçaklarından ve daha nelerden nelerden. Böylelikle aklına eseni ele geçirmişti. Herkes ona para için her şeyini getirir, sonra da çalışmaya giderdi. Öyle ya, herkese para lazım. İki kardeş böyle yaşar da İvan kötü mü olur? Onun yaşantısı da fena değildi tabii. Kayınbabasının cenazesini kaldırdıktan sonra padişah elbisesini çıkarıp sandığa koydu ve saklasın diye de karısına verdi. Yeniden kıl gömleğini ve donunu giydi. Çarıklarını ayağına geçirip çalışmaya koyuldu. İçim sıkılıyor, karnım şişmeye başladı, iştahım kesildi, uykum kaçtı gibi açıklamalar getiriyordu buna. Anasını babasını, dilsiz kızı da yanına getirerek yeniden çalışmaya başladı. Ona iyi ama sen padişahsın dediklerinde olabilir, hem padişahın da çalışarak karnını doyurması gerekir diyordu. Veziri yanına gelip aylıkları ödeyecek paramız yok dediğinde yoksa ödeme sen de dedi. Fakat ödeme yapmazsak bize hizmet etmezler dedi vezir. İvan da varsınlar etmesinler, hem çalışmak için daha serbest kalırlar. Bak şurada bir dünya gübre yığılmış, onları tarlalara taşısınlar işte diye cevap verdi. Bir gün iki kişi yargılanmak için İvan'ın karşısına çıkarıldı. Birisi o benim paralarımı çaldı diye suçluyordu ötekini. Bunun üzerine İvan madem çaldı demek ki ihtiyacı vardı dedi. Böylelikle herkes İvan'ın aptal olduğunu anladı. Karısı senin aptal olduğunu söylüyorlar dedi. İvan da olsun desinler deyince karısı düşündü taşındı. Zaten o da kocası gibi aptaldı. Dedi ki niçin kocama karşı gelecekmişim? Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Sonra o da sultan elbiselerini çıkarıp sandığa koydu ve iş öğrenmek için dilsiz kızın yanına gitti. İşi öğrenince de gelip kocasına yardım etmeye başladı. Böyle böyle bütün akıllı insanlar bir bir İvan'ın ülkesinden ayrıldı ve ülkede sadece aptallar kaldı. Kimsenin de elinde parası yoktu. Çalışıp geçiniyorlar, hem kendilerini hem de iyi insanları besliyorlardı. 10. Bütün bunlar olurken köşesinde oturan ihtiyar şeytan uzun zaman üç kardeşi nasıl alt ettiklerini bildiren bir haber bekledi durdu. Üç küçük şeytandan ama hiç haber gelmedi. Sonra kendisi bir şeyler öğrenmeyi düşündü, gitti aradı taradı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Sadece ortada kalan üç çukuru gördü ve öyle anlaşılıyor ki işi kıvıramadılar. Ne yapalım, iş yine başa düştü diye düşündü. Ardından kardeşleri aramaya gitti. Fakat onlar artık eski yerlerinde değillerdi. Her birini ayrı bir ülkede buldu. Üçü de iyi yaşıyor, padişahlık yapıyordu. Bu durum ihtiyar şeytanın onuruna dokunmuştu. Durun hele, ben işe bir el atayım da görün siz dedi. Bunu söyledikten sonra ilk önce komutan kılığına girerek Semyon'un yanına gitti. Huzuruna vardığında, padişahım, senin büyük bir komutan olduğunu işittim. Ben de bu işin ustasıyım ve sana hizmet etmek isterim dedi. Semyon onu bir güzel sorguya çektikten sonra baktı ki akıllı bir adam, onu hizmetine aldı. Yeni komutan işe başlar başlamaz Semyon'a daha güçlü bir ordu toplamanın yollarını öğretmeye başladı. İlk iş olarak daha çok asker toplamalısın padişahım. Çünkü senin ülkende birçok insan işsiz güçsüz dolaşıyor. Eğer hiç ayırt etmeden bütün gençleri askere alırsan, o zaman ordun şimdikinden 5 misli daha büyük olur. İkinci olarak yeni top ve tüfekler yapılmalı. Sana öyle tüfekler yaparım ki bir attın mı 100 kurşunu etrafa nohut gibi saçar. Sana öyle toplar dökerim ki karşısına insan, at, duvar ne çıkarsa çıksın hepsini yıkar. Her tarafı kavurup kül eder. Semyon yeni komutanın sözleri üzerine bütün gençlerin askere alınmasını emretmiş, yeni silah fabrikaları kurdurup toplar, tüfekler döktürmüş, sonra da hemen komşu padişaha savaş açmış. Düşman ordusunun karşısına çıkar çıkmaz da toplarla, tüfeklerle ateş açtırmış. Bir anda ordunun yarısının yaralandığını, yandığını gören komşu padişah korkmuş ve boyun eğerek ülkesini teslim etmiş. Semyon buna çok sevinmiş. Şimdi Hint padişahını yenerim artık demiş. Hint padişahı ise Semyon'un yaptıklarını duymuş ve onun bulduğu şeyleri öğrenerek buna kendi buluşlarını da eklemiş. Ordusuna sadece erkekleri değil, evlenmemiş kadınları da almış. Böylece ordusu Semyon'un ordusundan daha kalabalık olmuş. Tüfek ve top yapımını Semyon'dan öğrenmiş ama kendisi bunu havada uçup düştüğü yerde patlayan bombalarla geliştirmiş. Semyon savaş için Hint padişahının karşısına çıktığında bunu da öbürü gibi hemen yeni vereceğini sanıyormuş. Fakat papaz her zaman pilav yer mi? Hint padişahı hazırlıklıymış. Semyon'un ordusunun atış menziline tam olarak girmesini bile beklemeden kadın askerleri ordunun üzerine bomba atmaları için göndermiş. Kadınlar hamam böceklerinin üstüne sıçan otu serper gibi ordunun üzerine bomba atmaya başlamışlar. Bunun üzerine bütün ordu çil yavrusu gibi dağılmış. Semyon tek başına kalmış. Hint padişahı Semyon'un ülkesini ele geçirmiş ve Semyon da kaçabileceği ilk yere kaçıp gitmiş. Böylece ihtiyar şeytan kardeşlerden birinin işini bitirdiğini düşünerek padişah Taras'ın yanına gitmiş. Bu sefer tüccar kılığına girmiş ve Taras'ın ülkesine yerleşmiş. Bir mağaza açıp her tarafa avuç avuç para dökmeye başlamış. Taras buna çok seviniyormuş. Allah razı olsun şu tüccardan, şimdi daha çok param olacak ve daha rahat yaşayacağım diyormuş. Taras yeni planlar yapmaya başlamış. Yeni bir saray yaptırmaya karar vermiş. Halka ağaç ve taş taşımalarını, gelip yapı işlerinde çalışmalarını duyurmuş. Her şeyi de yüksek fiyatla alıyormuş. Sanıyormuş ki eskiden olduğu gibi herkes para için çalışmaya koşacak. Fakat bir de bakmış ki bütün ağaçları, taşları tüccara taşıyorlar. Bütün işçiler onun yanında çalışıyor. Bunun üzerine Taras fiyatı artırmış ama tüccar daha çok artırmış. Taras'ın parası çokmuş ama tüccarın daha çokmuş. Tüccar Taras'ın biçtiği fiyatı sürekli artırıyormuş. Taras da sarayı yaptırmaktan vazgeçip bir bahçe yaptırmaya karar vermiş. Güz geldiğinde Taras halka gelip bahçesine gül dikmelerini söylemiş. Fakat kimse gitmemiş çünkü herkes tüccara havuz yapmaya gidiyormuş. Kış geldiğinde Taras bir kürk yaptırmak istemiş. Samur derileri alması için bir adam göndermiş. Ama adam eli boş dönmüş. Çünkü tüccar samur derilerinin hepsini yüksek fiyatla alıp derilerden kilim yaptırmış. Taras bu defa da at almak istemiş. Adamlarını göndermiş ama geldiklerinde elleri yine bomboşmuş. Çünkü bütün iyi atlar tüccarın elindeymiş. Onun havuzunu doldurmak için su taşıyorlarmış. Padişahın bütün işleri yüzüstü kalmış. Hiç kimse onun işinde çalışmıyor, sadece tüccardan aldıkları paralarla gidip vergilerini ödüyorlarmış. Böylece padişahın elinde o kadar çok para toplanmış ki artık koyacak yer bulamıyormuş. Fakat bu arada yaşayışı da çok kötüleşmiş. Artık plan yapmıyor, sadece şöyle böyle yaşamaya bakıyormuş ama elinden de gelmiyormuş. Hepten kötü bir durumdaymış. Aşçıları, faytoncuları, hizmetçileri de onu bırakıp tüccarın yanına gitmeye başlamışlar. Artık yiyecek bir şey de bulamıyormuş. Bir şeyler alması için birini pazara gönderiyor ama giden tüccar bütün malları topladığı için eli boş dönüyormuş. Tarasaysa sadece vergi olarak para getiriyorlarmış. Bütün bu olanlara Taras çok öfkelenmiş ve tüccarı sınır dışı etmiş. Fakat tüccar sınıra yerleşerek yine aynı işi yapmaya devam etmiş. Halk yine her şeyi padişaha değil de tüccara satıyormuş. Taras'ın durumu gün geçtikçe daha da kötüleşiyormuş. Günlerden beri ağzına bir lokma koymamış. Bir ara ortalıkta tüccarın övündüğünü, padişahı bile satın alacağını, ortalığın bu laflarla çalkalandığını duymuş. Taras çok korkmuş. Ne yapacağını şaşırmış bir durumdayken Semyon da yanına gelmiş ve Hint padişahı beni yendi, bana yardım et demiş. Fakat Taras da artık çok zor durumdaymış. Ben de iki gündür açım cevabını vermiş. 11. İhtiyar şeytan ikinci kardeşinde işini bitirince sıra Ivan'a gelmiş. Yine komutan kılığına girerek Ivan'ın yanına gitmiş. Huzuruna vardığında bir ordu toplaması için onu kandırmaya çalışmış. Padişahım, ordusuz yaşamak yaşamak değildir. Sadece emret, milletinden asker toplayıp orduyu düzenleyeyim. Ivan sonuna kadar dinleyip, tamam, olur, düzenle ama askerlere iyi şarkı söylemeyi öğret. Ben şarkıyı severim demiş. İhtiyar şeytan da asker toplamak için ülkede dolaşmaya başlamış. Herkesin gidip başını tıraş ettirmesini, herkese birer şişe vodka ile beraber kırmızı şapka verileceğini duyurmuş. Aptallar bunun üzerine gülmüşler. Vodka bizde serbest, kendimiz kaynatırız. Şapkayı ise karılarımız bize diker. Hem alacalısını püsküllüsünü diker. Ne çeşit istersek onu yapar. Böyle söyleyerek kimse gitmeyince ihtiyar şeytan koşa koşa Ivan'ın yanına gelmiş. Senin aptallar gönül rızasıyla gelmiyor. Onları zorla getirmeliyiz deyince Ivan, olur öyleyse zorla getir demiş. İhtiyar şeytan halka gidip askere yazılmalarını yoksa Ivan'ın ölüm cezasına çarptıracağını duyurmuş. Bunun üzerine aptallar kendisine gelerek eğer askere yazılmazsak padişahın bizi ölümle cezalandıracağını söylüyorsun ama asker olunca ne yapacağımızı söylemiyorsun. Askerler adam öldürür diyorlar demişler. Evet, o da var cevabını alınca aptallar direnerek gitmeyiz. Öyle ya da böyle ölümden kurtuluş yoksa bizi evimizde öldürsünler daha iyi demişler. İhtiyar şeytan, aptal oğlu aptallar. Askerde sizi belki öldürürler, belki de öldürmezler. Ama gitmezseniz padişah Ivan sizi mutlaka öldürecek deyince aptallar düşünüp taşınıp padişaha sormaya karar vermişler. Bir komutan türedi, hepimize askere gitmeyi emrediyor. Giderseniz belki ölürsünüz, belki ölmezsiniz. Ama gitmezseniz padişah Ivan sizi %100 öldürür diyor. Bu doğru mu padişahım? Ivan gülmüş. Nasıl olur da ben bir kişi hepinizi öldürtebilirim? Aptal olmasam size bu işi açıklardım ama inanın ben de anlamıyorum. Öyleyse biz gitmeyiz demişler. Ivan da tamam canım gitmeyin demiş. Böylece aptallar komutana gidip askerlik yapmayacaklarını söylemişler. İhtiyar şeytan işlerin iyi gitmediğini görünce hamam böcekleri padişahına gidip onu kandırmış. Padişah Ivan'ın ülkesine gidip savaşalım. Orayı ele geçirelim. Orada para yok ama ekmek, hayvan, her çeşit mal istemediğimiz kadar var. Bu sözler üzerine hamam böcekleri padişahı büyük bir ordu toplamış. Tüfekler, toplar yaptırıp sınıra dayanmış ve savaş açmış. Ivan'ın ülkesine girmeye başlamış. Ivan'a gidip hamam böcekleri padişahı bize savaş açtı demişler. O da olsun canım varsın açsın demiş. Hamam böcekleri padişahı ordusuyla sınırı aşmış, Ivan'ın ordusunu bulmak için öncü kuvvetler göndermiş. Öncüler orduyu aramış taramış bulamamışlar, ordu yok. Belki herhangi bir yerden çıkıp gelir diye beklemişler beklemişler, ne gelen var ne de giden. Kiminle savaşacaklar şimdi? Hamam böcekleri padişahı köyleri ele geçirmesi için askerler göndermeye karar vermiş. Askerler bir köye girdiklerinde kadınla erkekli aptallar meydana sıkışıp şaşkın şaşkın askerlere bakmaya başlamışlar. Askerler aptalların ellerindeki ekmek ve hayvanları toplamaya başladıklarında aptallar her şeylerini veriyor, hiçbiri de karşı koymuyormuş. Askerler oradan başka bir köye gitmişler, orada da aynı şey. Bir gün dolaşmışlar, iki gün dolaşmışlar, her yerde aynı olay. herkes her şeyini veriyor, kimse karşı koymuyor, üstelik onları kendi evlerine davet ediyorlarmış. Dostlar, sizin ülkenizde hayat kötüyse gelin bizimle oturun, temelli kalın. Askerler gitmişler gitmişler, ordu mordu yok. Oysa ki her yerde halk yaşıyor. Hem kendini hem başkalarını doyuruyor. Hiçbiri kendilerine karşı koymuyor. Üstelik gelenleri beraber yaşamaya davet ediyorlar. Bu durumdan içi sıkılmış askerlerin. Kendi padişahlarına gidip burada savaşamayız. Bizi başka yere götür. Savaş olsa neyse ama bu adamları pırasa gibi doğramak olur mu? Burada daha fazla savaşamayız demişler. Hamam böcekleri padişahı buna çok kızmış. Küplere binmiş, askerlerine ülkenin dört bir yanındaki köylere gidip evleri yıkmalarını, buğdayları yakmalarını, hayvanları öldürmelerini emretmiş. Eğer buyruğumu dinlemezseniz hepinizi öldürtürüm demiş. Askerler bu emir üzerine korkmuşlar. Padişah ne emrettiyse onu yapmaya başlamışlar. Evleri yıkmışlar, buğdayları yakmışlar, hayvanları öldürmüşler. Fakat aptallar yine de karşı koymuyor, sadece ağlıyorlarmış. İhtiyar erkekler, kadınlar, küçük yavrular ağlıyormuş. Niye bize kötülük ediyorsunuz? Niçin ocağımızı söndürüyorsunuz? Size ne lazımsa buyurun alın, hepsi sizin olsun diyorlarmış. Bu durum askerlere çok dokunmuş. Daha ileriye gidememişler ve bütün ordu oraya buraya dağılmış.
Ayrım sonu.